Ayrım 10.
Leo kardeş diye seslendi. Karanlıkta beni iyi göremediğinden. Leo kardeş, körü nura kavuştursak, insanların içindeki cinleri çıkarsak, ölüleri diriltip mezarlarından kaldırsak, bil ki yine de katıksız kıvanç değildir. Ağzımı açmadım. Aziz'le nasıl tartışabilirdim? Tartışmak şeytanla olur. Aziz'le olur mu hiç? Bu yüzden açmadım ağzımı. Yağmurun yola yuvarlayıp getirdiği taşlar ve dallar üstünde tökezleyerek ilerliyorduk. Francesco yine durdu. Leo kardeş, bütün insanların ve meleklerin dillerini bileydik de, Tanrı'nın kelamını vaaz ederek, bütün inanmayanları İsa'nın yoluna sokaydık. Bil ki Leo kardeş, bil ki, yine de katıksız kıvanç olmazdı. Sabrım tükenmişti. Açtım, üşüyordum. Ayaklarım öldürüyordu beni. Yürüyemiyordum. Peki neymiş katıksız kıvanç diye sordum bitkin. Görürsün birazdan diye cevap verdi Francesco adımlarını sıklaştırarak. Manastıra vardık. Kapalıydı. Ama lambalar henüz sönmemişti hücrelerde. Francesco küçük çıngırağı çaldı. Kapının yanında bir köşeye büzüldüm. Soğuktan ölüyordum. Kulaklarımızı dikip bekledik. Kapıcı gelip açacak mıydı kapıyı? Söylemeye utanıyorum ama açıklanan bir günah. Günah olmaktan çıkar. Doğrusu bu ya. Tanrı'nın şu yabani hayvanı Francesco'ya beni bağlıyor. Alın yazıma içimden küfrediyordum. Kudüs'ün şu cüzzamlı kralından farksızlığı da haberi yoktu. İçinde Tanrı'nın bütünüyle kurulduğu bir avuç et ve kemikten ibaretti. Dayanabilmesi bundandı. Kulaklarımızı dikip bekledik. Kapıcı gelip açacak mıydı kapıyı? Söylemeye utanıyorum ama açıklanan bir günah, günah olmaktan çıkar. Doğrusu bu ya. Tanrı'nın şu yabani hayvanı Francesco'ya beni bağlıyor, alın yazıma içimden küfrediyordum. Kudüs'ün şu cüzzamlı kralından farksızlığı da haberi yoktu. İçinde Tanrı'nın bütünüyle kurulduğu bir avuç et ve kemikten ibaretti. Dayanabilmesi bundandı. Açlık, susuzluk veya soğuk duymayışı. Atılan taşları, limon çiçekleri sanışı bundandı. Gel gelelim ben, insandım. Aklı başı yerinde bir insan. Üstelik zavallı biri. Açlık açlıktı, taş taştı benim için. İçeriden bir kapı açıldı. Avluda ağır ayak sesleri duyuldu. Kapıcı olmalı diye düşündüm. Acıdı demek halimize, Tanrı'ya şükürler olsun. Kim o bu saatte diye gürledi öfkeli bir ses. Kapıyı açın kapıcı kardeş, dedi Francesco tatlı nazik sesiyle. Aç ve üşüyen, kutsal manastırınızda bu geceyi geçirmek isteyen İsa'nın iki naçiz kulu. ''Haydi işinize!'' diye buyurdu o ses. ''Siz mi Tanrı'nın kulları? Bu saatte ne dolaşır durursunuz sokaklarda? Haydutlar sizi. İnsanların yolunu kesip öldüren, manastırları ateşe verenler sizi. Basın gidin buradan.'' ''Acımıyor musun kapıcı kardeş?'' diye bağırdım. ''Bizi burada soğuktan ölmeye mi bırakacaksın? İsa'ya inanıyorsan kapıyı aç da yağmurdan sığınabileceğimiz bir yer lütfet. Bir dilim ekmek ver bize. Hristiyanız biz. Acı halimize.'' Avlunun kaldırım taşlarında güm diye bir ses çıkaran bir sopa işittik. ''Hak ettiniz sefiller sizi, görürsünüz şimdi.'' diye çağırdı. O vahşi ses, sokak kapısının kilidi tıkırdadı. Francesco bana döndü. ''İnsan gibi dayan Leo kardeş, karşı koyma.'' Kapı açıldı ve elinde kalın bir sopa, dev bir keşiş fırladı dışarı. Francesco'yu ensesinden yakaladı. ''Şeytan, katil, cani seni.'' diye bağırdı. ''Manastır soymaya geldiniz değil mi? Al sana, al, al.'' Sopa Francesco'nun cılız, hasta vücuduna inip duruyordu. Kurtarmak için atıldım ama Francesco eliyle durdurdu. ''Tanrı'nın iradesine karşı gelme Leo kardeş. Vur kapıcı kardeş, kurtuluşumsun sen benim.'' Kapıcı alaylı alaylı gülerek bana dönüp ensemden yakaladı. ''Şimdi de sıra sende alçak herif.'' Sopamı kaldırdım ve vurmaya hazırlandım. Ama Francesco umutsuz bakışlarla bağırdı. ''Leo kardeş, İsa adına yalvarıyorum sana, karşı koyma.'' ''Bırakayım da öldürsün mü yani?'' diye bağırdım öfke içinde. ''Bal gibi karşı koyacağım işte, sen de bilesin.'' ''Leo kardeş, Leo kardeş, beni seviyorsan karşı koyma. Bırak kapıcımız görevini görsün. Tanrı bizi dövsün diye buyurmuş. Bırak dövsün.'' Sopamı yere atıp ellerimi göğsümde kavuşturdum. ''Vur kapıcı kardeş.'' dedim. Dudaklarım dehşet içinde tir tir titriyordu. ''Vur, Tanrı'nın gazabı üstüne olsun.'' Kapıcı sözlerime güldü. Soluğu şarap ve sarımsak kokuyordu. Sopasını indirmeye başladı üstüme. Kemiklerimin çatırdadığını duyuyordum. Şimdi yerde oturmakta olan Francesco bana bir şeyler söyleyip duruyor, cesaret vermeye çalışıyordu. Bağırma Leo kardeş, lanet etme, savunmak için el kaldırma. Cüzdanlı kralı düşün, çarmıha gerilirken İsa'yı düşün, yüreğini pek tut. Kapıcı işini bitirdi, ikimize de son bir tekme atarak kapıyı kilitleyip sürgüsünü çekti. Acılar içinde kıvranarak köşeme büzüldüm. Kendi kendime lanet ediyordum ama ağzımı açmaya cesaretim yoktu. Francesco sürünerek düştüğüm yere geldi, elimi eline aldı ve sızlayan omuz başlarımı oldu. O da benim gibi köşeye büzüldü. Isınmak için birbirimize sarıldık. İşte budur Leo kardeş diye fısıldadı kulağıma, kimsenin duymasını istemiyormuş gibi. Budur işte katıksız kıvanç. Aa, bu kadarı da fazlaydı. Katıksız kıvanç mı diye çığırdım, kudurmuş gibi. Kusura bakma ama Francesco kardeş, bu daha çok katıksız küstahlık gibime geliyor. Sadece hoşlanmayanı seven gönül küstahtır. Yiyin diye yiyecek, için diye şarap, ısının diye ateş verdim size diyor da Tanrı, insan yüreği küstahça. Kusura bakma ama senin olsun hepsi de, istemiyorum diye cevap veriyor. Ne zaman isteyecek onları kendini beğenmiş budala gönül? Ne zaman hayır demeyi bırakıp evet diyecek? Tanrı kollarını açıp da ona gel dediği zaman Leo kardeş, gönül küçük sevinçlere hayır, hayır, hayır diye bağırıyor. Neden mi? Büyük evete varıp kendini kurtarmak için. Başka yoldan gidemez mi oraya? Gidemem. Büyük evet birçok hayırlardan meydana gelir. O halde Tanrı neden bütün nimetleri yarattı? Ne diye önümüze bu engin sofrayı serdi? Dayanıklılığımızı sınamak için Leo kardeş. Benimkisi saçma. Ne diye tartışıp duruyorum ki seninle? Bırak uyuyayım. Uyku daha esirgeyicidir Tanrı'dan. Düşümde ekmek somunları görürüm ola ki. Tortop oldum. Gözlerimi kapadım. Çok geçmeden Tanrı'ya şükür esirgeyici uyku geldi ve benliğimi sardı. Ertesi sabah tan ağrırken biri beni itmeye başladı. Francesco idi. Uyandım. Dinle bak Leo kardeş, kapıcı geliyor. Avluda yaklaşan kapıcının sesi duyuluyordu. Kemerindeki anahtarlar şıngırdıyordu. Kapı açıldı. Tanrı'ya şükürler olsun diye mırıldandım. Dertlerimiz sona erdi. Eşiği aşmak üzere ayağımı kaldırmıştım bile. Francesco dönüp bana baktı, parıldayan gözleri azizlikle doluydu. Girelim mi diye sordu bana, ne dersin? Tanrı'nın küçük arslanı, girelim mi? Anladım, aç olduğumdan, midemin çağrısına karşı koyamadığımdan bana takılıyordu. Ne var ki onurum açlığıma üstün geldi. Hayır diye cevap verdim, girmeyelim, ben girmiyorum, başımı çevirdim. Francesco'yu kollarımın arasında buldum. Yaşa Leo kardeş, hep böyle ol işte, tam bir yiğit. Manastıra döndü. Elveda kutsal konuk sevmez manastır. Leo kardeşin ihtiyacı yok sana, girmiyor işte. İstavroz çıkararak yeniden yolumuza koyulduk. Francesco öyle mutluydu ki uçuyordu. Güneş çıkmıştı, yağmur dinmişti. Ağaçlar taşlar gülüyordu. Yeni yıkanmış dünya parlıyordu. Önümüzde iki kara tavuk ıslak kanatlarını çırptılar, bize bakıp ürkütmek istermiş gibi ıslık çaldılar. Onlar ürküte dursunlar, Francesco elini sallayarak onları selamladı. Kuş dünyasının keşişleri bunlar dedi, bak nasıl giyinmişler. Güldüm. Haklısın Francesco kardeş. Nitekim Perugia yakınındaki manastırın birinde bir keresinde görmüştüm. Tanrım bize acı ilahisini söylemeye alıştırılmış bir kara tavuk vardı. Keşişten hiçbir farkı yoktu. Francesco içini çekti. Ah biri olaydı da, kuşlara, öküzlere, koyunlara, köpeklere, kurtlara ve yabani domuzlara şu ilahiyi öğreteydi. Bütün varlıklar her sabah böyle uyanaydı. Ormanın derinliklerinden, bütün ağaçlardan, ahırlardan, bahçelerden o ilahiyi söyleyerek Tanrı'yı ululayan hayvanları duysaydık. Bu ilahiyi ilkin insanlara öğretsek, dedim. Kuşların, hayvanların öğrenmeye ne ihtiyacı var? Kuşlarla hayvanlar günah işlemezler ki. Francesco gözleri dışarı uğramış baka kaldı bana. Öyle dediğin doğru Leo kardeş, bütün canlı şeyler arasında günah işleyen bir insan. Evet ama öte yandan Francesco kardeş tabiatını aşıp cennete girebilen tek yaratık da o. O kadar güvenme diye karşı çıktı Francesco. Tanrı'nın esirgeyiciliği nerelere kadar uzanır kimse bilmez. Böylece Tanrı'dan, kuşlardan ve insanlardan konuşa konuşa bir sabah sevgili Assisi kentimizin dışına geldik. Kuleli kalesi, çan kuleleri, zeytin korulukları, serviler gözlerimizi mutlulukla dolduruyordu. Francesco'nun gözleri yaşardı. Bu topraktan yapılmışım dedi. Bu topraktan yapılmış bir lambayım. Eğilerek eline bir avuç dolusu toprak toz aldı ve öptü. Assisi'ye bir avuç dolusu toprak borcum var. Onu geri vereceğim. Nerede ölürsem öleyim Leo kardeş. Beni buraya getir, göm. Dar, üstü örtülü bir yola saptık. Pazardı günlerden. Çanlar din töreninin bittiğini haber veriyordu. Francesco sözünü bitirmişti ki birden durdu, boğulurmuş gibi soluk soluğa duvara dayandı. Ben ardından koşuyordum. Birden kendi soluğumun da kesildiğini duydum. Karşımızda Kon Skifi'nin kızını gördük. Beyazlar içindeydi. Sadece göğsünde kırmızı bir gül vardı. Ne kadar da solgun ve üzgün duruyordu. Gözlerinin altındaki halkalar nasıl da mordu. O gün San Damiano'da gördüğümüzden beri kim bilir kaç gece uykusuz kalmış, ağlamıştı. O küçük kız kadın olup çıkmıştı. Arkasından yaşlı ağırbaşlı dadısı geliyordu. Küçük hanımın durduğunu görünce o da durdu. Sabah güneş içinde yıkanıyordu. Eve mümkün olduğu kadar geç varmak, duvarlar arasında kapanmaları ellerinden geldiği kadar geciktirmek için kiliseden evlerine giden en uzun yolu seçmişlerdi. Francesco'yu görür görmez Clara'nın diz bağları çözüldü. Geri dönmek istedi ama utandı derken cesareti ele alarak gözlerini kaldırdı, dimdik hüzün dolu bakışlarıyla Francesco'ya baktı. Ona doğru bir adım attı, başını ileri doğru uzatarak Francesco'nun paçavralarına, çıplak yaralı ayaklarına, açlığın kemirdiği yüzüne baktı. Hor görür bir davranışla başını salladı. ''Utanmıyor musun?'' diye sordu ona, boğuk, umutsuzluk dolu bir sesle. ''Utanmak mı? Kimden? Babandan, anandan, benden. Niçin gidiyorsun o yerlere? Ne diye seslenip duruyordun öyle? Ne diye alanın ortasında sirk cambazı gibi oynuyorsun?'' Francesco başı eğik, dizleri bükük, kambur duruyordu. Konuşmuyordu. Clara gözlerinden yaşlar akarak ona doğru eğildi. ''Aklıma geldikçe sen, içim burkuluyor.'' ''Benimki de.'' dedi Francesco ama öyle yavaş söylemişti ki bunu. Desteği olan ben işitebildim ancak. Clara irkildi, yüzü aydınlandı. Francesco'nun dudaklarının oynayışından ne dediğini kestirmişti. Francesco, beni düşündüğün oluyor mu hiç diye sordu, heyecandan göğsü kalkıp inerek. Francesco başını kaldırdı. Hiçbir zaman diye bağırdı ve çekilde geçeyim der gibi kolunu kaldırdı. Kız tiz bir çığlık attı, dadısı düşmesin diye koşup tuttu ama Clara yaşlı hanımı bir yana itti, elini kaldırdı, gözleri şimşek çakıyordu. Tanrı'nın buyruğuna karşı gelene lanet dedi vahşi bir sesle. Evlenmemeyi, çoluk çocuk sahibi olmamayı, yuva kurmamayı vaaz edene, erkeklerin gerçek erkek olmamasını, savaşı, şarabı, kadını, ihtişamı sevmemesini, kadınların gerçek kadın olmamasını, aşkı, güzel giysileri, hayatın bütün rahatlıklarını sevmemesini vaaz edene lanet. Bağışla beni böyle konuştuğum için, zavallı Francesco'm benim ama gerçek insan olmak budur. Evet, evet, gerçek insan olmak budur işte, zavallı Leo kardeşim benim. Bağışla beni böyle dediğim için diye ben de kendim için söylüyor, kızın oturaklı sözleri, vahşiliği ve güzelliği karşısında kıvanç duyuyordum. Dadı yaklaşıp kolunu küçük hanımın beline sardı. Gel yavrum dedi, el alem görecek. Kız başını yaşlı kadının göğsüne bıraktı ve ağlamaya başladı. Tanrı bilir kaç aydır bu sözleri gönlünde kuruyordu da bir an önce Francesco'yu görüp içine dökmek istiyordu. Oysa şimdi söyleyeceğini söylemiş olmasına karşılık yatışmamıştı. Yüreği güm güm atıyordu. Patlayacaktı neredeyse. Dadı onu yavaşça çekerek yürütmeye başladı. Ama ilk sokağa sapmak üzereyken Clara döndü. Hala iki büklüm duran Francesco'ya gülünü attı. Al dedi. Al zavallı biçare Francesco. Al da hatırla beni. Bu dünyanın hatırası sana. Gül Francesco'nun ayağı dibine düştü. ''Haydi'' dedi kız dadısına, ''her şey bitti artık.'' Francesco gözleri kaldırımda kıpırdamadan duruyordu. Yavaş yavaş başını kaldırdı, korkuyla bakındı. Sonra elimi sımsıkı tuttu. ''Gitti mi?'' diye sordu yavaşça. ''Gitti'' dedim yerden gülü alarak. ''Dokunma ona'' dedi Francesco dehşet içinde. ''Yolun bir kenarına koyuver, kimse basmasın üzerine. Gel, ardına bakma.'' ''Şimdi nereye, hala Assisi'ye mi?'' Bu karşılaşma kötü bir belirtiydi Francesco kardeş. Tasarımızdan caysak? Assisi'ye dedi ve koşmaya başladı. Koş cıngırağını al da çal. Hey ya Rabbim, evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak, yuva kurmak ha? Hepsinin de içine. Yazık oldu Francesco kardeş. Yazık oldu gibime geliyor. Bağışla beni Rabbim böyle düşündüğüm için. Kız haklıydı galiba. Gerçek bir insan, gerçek insan, insanı aşmış olandır. Bunu der, bunu bilirim ben. Yalvarırım Leo kardeş, sus artık. Dilimi tuttum. Ne diyebilirdim ki? Francesco ile birlikte yaşadıkça daha iyi anlıyordum. Tanrı'ya giden iki yol olduğunu. Doğru, düz giden yol, insanın Tanrı'ya evlenerek, çoluk çocuk sahibi olarak, sinek kaydı tıraş olarak, tıka basa yiyerek, şarap kokarak gittiği yol. Bir de Aziz'in Tanrı'ya paçavralar içinde, bir avuç kıl ve kemik yığını halinde, pislik ve günlük kokarak çıktığı yokuş. Ben bu yolların birincisi için yaratılmışım. Ama benim fikrimi soran mı vardı? Böylece ben de yokuşu seçtim. Tanrı yardım etse de dayanabilseydim. Kentin ortasına vardık. Francesco'nun önünde gidiyor, bir yandan çıngırağı çalıyor, bir yandan da bağırıyordum. Gelin, hepiniz gelin, yeni çılgınlığı işitin. Yollardan geçenler duruyorlardı. Şimdi taş alıp bizi taşlayacaklar diyordum içimden. Şimdi sokaklardan çocuklar sökün edecek, ciğerleri patlayıncaya kadar gülecekler. Ama bir şey olmadı, susuyorlardı. Korktum, böyle mi karşılayacaklardı? Yuhalanmadan, ohalamadan. Durduran olmadı. Yolumuza devam ettik. Bernardone dükkanının dışında ayakta duruyordu. Kamburlaşmıştı. Benzi sararmıştı. Francesco onu görünce korkar gibi oldu. Başka bir yola sapmak için geri geri gitmeye başladı. Cesaret Francesco kardeş dedim. Yavaşça kolunu tutarak ne kadar yiğit olduğunu burada göstereceksin. Bernardone dönüp bizi gördü. İlkin baştan başa ürperdi. Sonra hemen içeri koştu. Bastonunu aldı ve böğürerek üstümüze atıldı. Francesco ileri atılıp beni gösterdi. ''İşte benim babam bu, Signor Bernardone. O hayır duasına esirgemiyor. Sense beni lanetliyorsun. O benim babam.'' Elimi alıp öptü. Bernardone'nin gözleri yaşla doldu. Gömleğinin geniş yeniyle sildi yaşları. Kalabalık durmuş, zengin tüccar ile hırpani oğluna nefret dolu gözlerle bakıyordu. San Nicolo Kilisesi'nin papazı Peder Silvestro da oradan geçiyordu. Babayla oğlu barıştırmak için tam araya girecekken birden caydı. Kendi işlerini kendileri görsünler diye mırıldandı ve kiliseye doğru yürüdü gitti. Bernardone başını önüne eğdi, tek kelime söylemedi ama yüzü birden kırış kırış olmuştu. Diz bağlarının çözüldüğünü duydu. Düşmemek için bastonuna dayandı ve ağzını açmadan uzun süre oğluna baktı. Sonunda yakarır gibi sordu. ''Anana hiç acımıyor musun?'' Francesco'nun rengi uçtu. Cevap vermek için ağzını açtı ama çenesi tir tir titremeye başlamıştı. ''Anana hiç acımıyor musun?'' diye yeniden sordu Bernardone. ''Gece gündüz ağlıyor. Eve gel de seni görsün bir.'' ''İlkin Tanrı'ya sormalıyım.'' diyebildi Francesco. ''Ananı görmeni engelleyen bir Tanrı nasıl bir Tanrı'dır?'' dedi Bernardone. Yalvarır gibi oğluna bakarak. ''Bilmiyorum.'' dedi Francesco. ''Sorayım bir.'' Kentin yukarısına, kaleye doğru çıkmaya başladı. Bir ara arkama baktım. Bernardone'nin hala sokağın ortasında taşlaşmış gibi dikilmekte olduğunu gördüm. Lanetlerini ve hıçkırıklarını boğmak istermiş gibi sol eliyle boğazını sıkıyordu. Doğrusu nasıl bir tanrı bu diye soruyordum kendi kendime. Nicedir ölmüş bulunan zavallı anacığımı hatırlayarak. Anayı oğuldan ayırabilen bir tanrı, nasıl bir tanrı? Francesco'ya bakıyordum. Önümde acele acele yokuşu tırmanıyordu. Kaleye vardı. Zayıf, yarı ölü vücudunun içinde, anasıyla, babasıyla ilgilenmeyen, belki de onları bırakmaktan kıvanç duyan, amansız ve acımasız bir güç sezdim. Ne biçim bir tanrıydı gerçekten, anlamıyordum. Sapa bir yola sapıp kaçabilseydim ah. Meyhaneye gider, bir masaya kurulur, ellerimi çırpıp, garson derdim, ekmek, şarap, et getir bana, açlıktan ölüyorum. Çift porsiyon olsun. Bıktım açlıktan. Bernardone'nin oğlu Francesco gelirse, Leo kardeşi görüp görmediğini soracak olursa, sakın gördüğünü söyleme. Francesco dağın yamacından bir mağara biliyordu. Oraya gizlendi. Leo kardeş dedi bana, Allah'a ısmarladık diyerek. Burada 3 gün kalmam gerekiyor. Hoşça kal. Tanrı'ya soracağım çok şey var. Baş başa kalmalıyım onunla. Şimdilik Allah'a ısmarladık. 3 gün sonra görüşürüz. Konuştukça inceliyor, eriyip gidiyordu. Mağaranın alacakaranlığıyla birleşiyor, havada kaybolup gidiyordu. Mağaranın ağzına diz çöküp, yürekler parçalayıcı bir çığlık attı. Görünsün diye Tanrı'yı çağırır gibiydi. Bir süre kıpırdamadan durdum. Ona bakarak sessizce Allah'a ısmarladık dedim. Bu duasından canlı çıkarsa iyiydi. Önündeki çatışmanın pek çetin olacağını, Francesco'nun hayatının tehlikede olduğunu sezer gibiydim. 3 gün dolaştım durdum, Assisi'de dilendim. İyi yürekli Hristiyanlar ne verdiyse her akşam getirip mağaranın dışındaki bir taşın üstüne koyuyordum. Francesco beni görür de duası bozulur diye de çabucak kaçıyordum. Ama ertesi gün taşın üstüne bırakmış olduğum yiyeceği el değmemiş buluyordum. Bir gün Bernardone'nin evinin önünden geçiyordum. Madame Pica beni penceresinden gördü, aşağı inip içeri aldı. Benimle konuşmak, bana soru sormak istiyordu ama ağlamaktan konuşamıyor, sessiz sessiz bana bakmakla yetiniyordu. Ne kadar değişmişti, çökmüştü, pembe yanakları solmuştu, ağzı çevresindeki kırışıklıklar derinleşmişti, gözleri kıpkırmızıydı. Nerede diyebildi sonunda minik mendiliyle yaşlarını silerek. Ne yapıyor? Bir mağarada Madame Pica, dua ediyor. Buraya gelmesine, onu görmeme Tanrı izin vermiyor muymuş? Bilmiyorum efendim, dua ediyor. Tanrı'ya soracaktı. Henüz cevap aldığını sanmıyorum. Bir sandalye al da otur. Her şeyi anlat bana. Ananın duyduğu acı, bağışla beni Rabbim. Tanrı'nın kendi kadar büyüktür. Acı bana da konuş. Her şeyi anlattım. Oğlunun piskoposun önünde nasıl soyunduğunu, İsa'nın karşımıza nasıl cüzdanlı kılığında çıktığını, Ravenna'da eski savaşçıyla neler konuştuğumuzu, manastırda nasıl dayak yediğimizi, en sonra da soylu aile kızı Clara'nın söylediklerini bir bir anlattım. Madame Pica bunları dinlerken ağlıyor, gözyaşları beyaz yakasına akıp duruyordu. Sözümü bitirir bitirmez ayağa kalktı. Pencereye gidip derin derin soludu. Dilinin ucunda müthiş bir soru vardı ama söylemeyi göze alamıyordu. Demek istediğini anladım, haline acıdım. Madame dedim, oğlunuz emin, sağlam adımlarla basamakları bir bir çıkıyor, Tanrı'ya doğru yükseliyor. İçinde patlayan bir yanardağı, maddi dünyasını yıkıyor ama zihni, Tanrı'ya borçlu olduğum soluğum üstüne yemin ederim ki Madame Pica, zihni pırıl pırıl, zerre kadar sarsılmış değil. Bunu duyan Madame Pica canlı bir hareketle başını kaldırdı. Rengi soluk, gözleri parıldamaya başladı. Gençleşmişti yine. Tanrı'ya şükürler olsun diye mırıldandı, istavroz çıkararak. Rabbim, senden başka dileğim yok, dadıyı çağırdı. Torbasını al, doldur. Derken yeniden bana döndü. Üşüyor mu dedi. Sana giyecek yünlü bir şeyler versem giyer mi? Giymez efendim. Üşüyor mu peki? Hayır, Tanrı'ya büründüğünü söylüyor. O sıcak tutuyormuş. Ya sen? Sen de üşümüyor musun? Seni ısıtacak bir şeyler versem? Ben üşüyorum efendim. Söylemeye utanıyorum ama üşüyorum. Ne var ki, vereceğiniz şeyleri giymekten utanırım.